İtopya.com sunar. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.
Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayınıyla yine birlikteyiz. Haftalık gündem değerlendirmesinin 742. bölümü bu bölüm. 14-19 Temmuz tarihleri arasındaki teknoloji gündemini birlikte gözden geçireceğiz. Tekno Seyir'in yayınlarını teknoseyir.com sitemizden, YouTube kanalımızdan, bu yayını Spotify'dan, hala yasaklanmadıysa Spotify'dan takip edebiliyorsunuz. Birazdan üzerinde konuşacağımız haberlerin hepsi Tekno Seyir'de, Spotify'da bu yayının başlığında kaynaklarına linkli. Daha fazla detay elde etmek isteyen arkadaşlar o linkleri takip edebilirler. Bir de bu operasyona, bu çalışmaya destek olmak isteyen, omuz vermek isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini, teşekkür özelliğini kullanabilirler. Ama hep hatırlattığım gibi izlemeniz, paylaşmanız, yorum yapmanız, beğendiyseniz like düğmesine dokunmanız, bunlar da hepsi bizim için destektir. Herkese sağladığı destek için cümleten teşekkürler. Evet, sıcak günlerde hiçbir şey çekilmiyor. Teknoloji gündemi de hem yavaş hem sıkıcı. Ama geçen haftaya göre bu hafta daha iyi. Geçen hafta tamamı soruşturma, dava, ceza falan o haberlerdi. Bu hafta orta yollu, pek hiçbir yere bulaşmayan haberlerle dolu gündem. Başlayalım. Gündemin ilk maddesi Nvidia için iyi haber. Nvidia'nın H20 tipi yapay zeka yongalığını Çin'e satması için izin verilmiş. Şimdi burada Nvidia'nın haklı bir isyanı vardı. Çünkü zaten hani yapay zeka yongalığının asıl has olanlarını, iyi olanlarını sattırtmıyorlar Çin'e. Çin'e satabilsin diye Amerika'nın şartlarını karşılayan daha düşük performanslı, kesilmiş, biçilmiş, hafifletilmiş yongalar geliştirmişlerdi. İşte H20 onlardan birisi, günceli. Amerika H20'yi de sattırmam diye tutturdu. Nvidia da isyan etti ki haklıdır bu durumda. Neyse, şimdi ne olduysa yine Nvidia başkanı Çin'e gitti. Belki şu anda Çin'dedir hala. Çin'e gitti falan, görüştü, etti. İzin çıkmış Amerika'dan, H20 yongaları satılabilecekmiş. Nvidia'nın keyfi yerinde tabii, hisse fiyatlarına falan etkiledi bu durum. Yapay zeka bağlantılı haberler bu hafta gündem boyunca devam edecek. Hemen bir ikincisi, WeTransfer, dosya aktarımı için kullandığımız, çoğumuzun kullandığı hizmet. Kullanıcı şartnamesini, hani okumadan onayladığımız metin var ya, onu değiştirmiş. Orada bazı ifadeler, sanki o bizlerin hani aktarım için yolladığımız dosyalar yapay zeka eğitiminde kullanılacak falan gibi anlaşılmış. Hemen 8 Ağustos'ta devreye girecekmiş bu yenilenmiş kullanıcı şartnamesi. Hemen işte WeTransfer açıklama yaptı. Biz diyor sizin verilerinizi yapay zeka eğitimi için kullanmayız, kullanmıyoruz, satmıyoruz falan diye beklendik açıklamaları yaptılar. Gerçi bu şartnamedeki ifadeler de netleştirilmiş, düzeltilmiş ama ben son halinde yine hani sizin içeriğinizi biz işte kendimizi iyileştirmek için kullanırız falan gibi ifadeler var. Bu nasıl hani herkesin içine sindi? Pek anlamadım. Sizin iyiliğiniz için. Olay oraya getirilmiş. Hadi bakalım. WeTransfer çok kullanmaktan keyif al, yani sistem olarak düzgün çalışıyor da böyle bir kendi bir mesajı olma derdinde falan bir firma, onu da sevmiyorum. Hani bir dosya aktaracağım, ahlak dersi almayayım arada. O yüzden WeTransfer çok ısınamadığım bir firma oldu her zaman. Android tarafından bir gelişme, yine yapay zeka ile bağlantılı. Android telefonlarda Gemini, Google'ın yapay zekası yüklü geliyorsa bu Gemini telefonda yüklü diğer uygulamalara da erişecekmiş. İşte WhatsApp gibi diğer mesajlaşma uygulamaları, her neyse. Çünkü hani kullanıcı istiyor ki bilmem WhatsApp'tan işte Ayşe'ye şöyle bir mesaj yaz. Uygulama giriyor işte WhatsApp'a, kullanıyor, yazıyor falan. Ama tabii şu ortaya çıkmış. Bir, bu özelliği tam olarak nasıl kapatabilirim? Çok net bir, hani Google bu böyle olacak falan gibi bilgi vermiş ama nasıl kapatılacak net belli değil. Yabancı kaynaklarda yorumlar var. Hani yorum dediğim kullanıcı yorumu değil. Makalenin içinde uzman yorumları diyor ki Gemini'yi kapatın komple. Falan. Telefonu kapatalım, bütün sorun bitsin. Sıkıntı şu, diyorlar ki Gemini çalışırken, ederken sizinle yazışıyor, sizden gelen soruyu değerlendiriyor, cevap veriyor, grafik üretiyor falan filan, işte yapay zeka işleri yapıyor. Onun diyorlar bu çalışma süreçlerini insanlar Google'ın merkezinde bu Gemini araştırmacıları, geliştiricileri görebiliyor. Hani kontrol etmek için hesapta hani söylenen işte neyse hangi soruya nasıl cevap vermiş falan filan. Diyorlar bu işte WhatsApp'a erişiminde falan sıkıntı çıkabilir. Orada bir takım insanlar yapay zekasız gördüğünü anlayacak değil ama Gemini'nin merkezinde bakan gözler ne görecek sizin ekranınızdan? Gemini'nin sizden aldığı neler ya da siz Gemini'ye işte şunu yap bunu yap demişsiniz. Ne görecekler? O biraz belirsiz. Sizin telefonunuzdan alınan veriler de uzun bir süre duruyormuş bulutta, Google'da. Bunlar biraz sıkıntı. 7 Temmuz demiş bunun başlamasına geçti yani şu anda aktif. Ama nasıl kapatılacağının net şekilde belirtilmemesi bir sıkıntı. Bu konuya yine döneriz. Bu hepimizi ilgilendiriyor. Google ve telefon demişken Google kendi Pixel telefonlarını Pixel 10 son versiyonu 20 Ağustos'ta tanıtacakmış. Tarih belli olmuş. Birkaç model telefon, en az bir tane de saat bekleniyor. Daha da art kulaklıklarla falan artabilir. 20 Ağustos'ta yeni cihazların tanıtımı gerçekleşecekmiş. Bu hafta bana geçmişi çok hatırlatan bir haber gündeme düştü. İnternet hız rekoru kırılmış. 1.02 petabit saniye Japonya'da kırılmış. Eskiden bu haberler çok çıkardı. Dergi zamanlarında dergilerin değişmez haberlerinden de internet hız rekoru kırıldı. Bir de hep şey haberleri olurdu. İnternet 2. İnternet 2'de şu oldu bilmem ne, bir ortada olmayan bir internet 2 vardı. Hep onun haberleri olurdu. Tabii şimdi dergiler yok. Böyle haberler de yok. Bu hafta bir istisna. Japonya'da Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü varmış. Onlar Sumitomo Electric Industries firmasıyla bir ortak çalışma gerçekleştirmişler. 1.02 petabit internet üzerinden iletişim hızına çıkmışlar. Bu petabit ne daha kolay anlayacağımız 127,5 terabayt ediyor. Bir saniyede 127,5 terabaytı aktarıyorsunuz. Akıl almaz bir hız tabii ki. Bakalım. Tabii bunlar hani bu hızların kullanılır hale gelmesi. Fiber optik bağlantıyla bunu gerçekleştirmişler. Ama bu hızların eve girmesi çok çok çok uzun zaman alan şeyler. Ama tabii yani en üst noktanın böyle olması da güzel. Bir yüksek değer teknoloji tarafından da haberi de Seagate'den geldi. Seagate 28 ve 30 terabayt kapasiteli sabit diskleri, hard diskleri satışa sunmuş. Iron Wolf Pro ve Exos M serilerinden iki tane hard disk. Bu hard disklerin özelliği, sabit disklerin özelliği HAMR denen bir teknoloji var. Yıllardır konuşulur, bir türlü çıkmaz. İşte sonunda çıktı. Artık çıktı. Lazerle manyetik diskin plağın üzerinde veri yazılacak yer önceden ısıtılıyor. Dolayısıyla daha yoğun veri kaydedilebiliyormuş bu şekilde. Dediğim gibi yıllardır bu çıkacak denirdi. Artık piyasaya çıktı HAMR sistemi. Şu açıdan önemli. Aslına bakarsanız Western Digital ya da WD daha önce 32 terabaytı çıkarmış. Fakat bu SMR denen bir kayıt teknolojisi var. Belki hatırlarsınız geçen yılların gündemlerinden. Pek memnun etmedi kimseyi. Veri izlerinin üst üste kiremit gibi üst üste dizildiği kayıt yöntemi bazı sıkıntıları vardı. Bu yeni 28 ve 30 terabayt Seagate disklerde o SMR sistemi yok. WD'de varmış. SMR sistemi yok. Dolayısıyla SMR'yi kullanmak istemeyenlerin falan da içine siniyor bu diskler. 28 terabayt olanına $570, 30 terabayt olanına $600 fiyat konulmuş. Ülkemize nasıl yansır bilmiyorum. Daha yüksek yansıyacaktır tabii. Evet, 28-30 terabayt sabit disk, hard diskler satışa çıktı. Tabii eskiden SSD'ler bu kapasitelerde olmuyordu. Mekanik diskler yüksek kapasitenin tek karşılığıydı. Şimdi tabii alınamayacak kadar pahalı da olsa 30 terabayt SSD falan da var. Dolayısıyla eskisi kadar, hani ne diyeyim, şapka uçurmak diye bir tabiri vardır ya yabancıların. Bu haberler artık o etkiyi yaratmıyor. 30 terabayttan tabii 2 tane alacağız şimdi. RAID 1 yapmak için, güvenlik için. Fiyat katlanarak gidecek. Hadi bakalım. Microsoft'tan bir Windows 11 haberi var. Hani laptopun pili bitmeye yaklaştığında bir enerji tasarrufu moduna geçer ya, ekranı karartır, işte Wi-Fi'yi kapatır, Bluetooth'u kapatır falan, yani bunun gibi kısıtlayıcı özellikler gelir bir sürü. Yine bir şeye yaramaz çünkü bir dakika sonra da pil sıfır olur, kapanır genelde. Olsun. Şimdi bu enerji tasarruf modunu Windows dinamik kullanacakmış. Yani şimdi high performance, balanced, enerji tasarrufu falan filan, bunlar arasında kesin geçişler yapılıyor ya. Artık bu o en son pilin dibinde devreye giren enerji tasarruf modunu Windows arada sırada dinamik olarak açacakmış. Mesela bıraktınız, gittiniz laptopu arkadaşınızla bir şey konuşmaya, orada anlayıp o çok düşük pil tüketimi moduna kendisi geçecekmiş. Siz başına geri döndüğünüzde yine normal devam edecekmiş. Kötü bir şey değil. Adaptive Energy Saver Mod ismi buymuş. Türkçe'ye nasıl yansır bilmiyorum. Windows 11'de bu çıkacak olan Windows 11'de içinde gelecekmiş. Dizüstü bilgisayarlar için en azından ilk olarak öyle düşünülüyor. Yani sonbaharda görürüz umuyorum. Yapay zeka konusuna dönelim, kaçış yok. Yapay zeka araçlarının programcıları yavaşlattığı iddia edildi. Böyle bir araştırma yapılmış. Deneyimli programcılara normalde hani onların günlük işlerini yapay zekayla yapmaları istenmiş. Araçlar sağlanmış. Sonuçta bakmışlar ki yapay zeka ile daha az iş üretiliyor. Çünkü yani aslında çok bunda da hani öyle şaşılacak bir şey yok. Çünkü deneyimli programcılar normalde hani verilen o işleri düşünmeden çok rahat yapacak insanlar. Bu adamlara yapay zeka araçlarını kullan demişler. Adamlar tabii yeni, hani hepsi deneyimli değil falan. Zamanlarının çoğunu o araçları çözerek geçirmişler. Geri kalan kısmını da üretilen malzemeyi, programı, kodu kontrol etmekle geçirmişler. Tamam, hani aktüel programlama kısmı hızlı gerçekleşmiş normal bir insandan. Ama sonra onun kontrol edilmesi falan aynı hesaba gelmiş. Hatta daha yavaşa gelmiş. Bu beni şaşırtmadı açıkçası. Hani çünkü benim işim yazı. Bana da hani ne bileyim, şu köşede kuruyemişçi açacağız, bir açılış için bir metin, haber metni yaz deseniz, ben onu kendim daha hızlı yazarım yapay zekaya yazdırmaktan. Hani programcı için de aynı şey geçerli bence. Malumun bir daha onaylanması olmuş bence. O programcılar o araçlara daha hakim olduklarında böyle olmayacaktır. Ya da işler bir kişinin hiç düşünmeden tık tık yapabileceği gibi bir iş olmazsa, sorun olmayınca belki farklı olacaktır. Neyse, Intel'in başkanı, yeni başkanı Lip-Bu Tan, yapay zeka yarışında arayı kapatmak için çok geç kaldık demiş. Çok acı itiraflarda bulunmuş. Biz artık ilk 10'da bile değiliz demiş. Yarı iletken firmaları arasında ilk 10'da bile değiliz demiş. Çok geri kaldık demiş. Ama şöyle bir olumlu yüzü, madalyonun öteki yüzü. Biz diyor yapay zeka sistemlerini, modelleri oluşturmak, o training, eğitim kısmında diyor geri kaldık. Ama bunun bir de işte inference dedikleri, edge dedikleri kısım var. Yani işte sizin benim elimdeki telefon ya da işte gözümdeki o akıllı gözlük falan filan. Yapay zekanın sonuç ürettiği uç nokta. Orada diyor hala şansımız var. Edge'de diyor şansımız var. Tamam, bence de haklı. Training kısmı Nvidia'ya teslim edildi. Bir de işte Çin'in kendi girişimleri var. Ama lokalde işte o buluttaki yapay zekaya veriyi gönderecek. Ya da hani kendi giden bir otomobil bakıyor yolda bir karaltı var. Şimdi bunu buluta sorup da buluttan yanıtı alayım falan şansınız yok. Birazdan çarpacak. Onun işte arabada o kararın verilmesi gerekiyor. Yolda gölge mi var, boya mı dökülmüş, siyah bir köpek mi var, bir insan mı var? Lokalde kararın verilmesi gerekiyor. Hiç gecikme, buluttan olan gecikmeyi bekleyecek zaman yok. İşte inference deniyor buna. Orada lokalde karar verme. Onu işte Intel ben orada hala diyor şansım var. Hadi bakalım. Yapay zeka ile programlama falan demin konuştuk. Orada da ilginç bir konu var. Şimdi yapay zekaya programcıların yardımcı olması, yapay zekanın programcıların yapay zekayı kullanarak kod üretmesi, program üretmesi falan filan. Claude, bu Anthropic firmasının Claude'u o alanda çok başarılı, çok tercih ediliyor, rağbet görüyor. Anthropic bu konudaki Claude Core bölümünden iki çalışanı rakip bir firmaya kaptırmış iki hafta önce. Boris Cherny ve Kat Wu. Rakip firmaya kaptırmış. Rakip firma Anisphere. Onlar da Cursor diye bir yine programcıların çok beğendiği, kullandığı bir araç geliştiriyorlar. Rakibe kaptırmış. Fakat ne yaptılar ettilerse iki haftada geri almışlar bu çalışanlığını. Artık nasıl bir rekabet varsa yapay zeka firmalar arasında ya da bu iki çalışan ne kadar kritikse, Anthropic önce kaptırmış sonra geri almış elemanlarını firmasına. Çok çalışanların şanslı olduğu bir sektör belli ki. Evet, bu haftanın yine gündeme düşen haberlerinden birisi Avrupa Birliği çocuklar için bir yaş kontrolü sistemi geliştirmeye çalışıyormuş. Bunu şimdi 5 ülkede deneyeceklermiş. Fransa, İspanya, İtalya, Danimarka, Yunanistan. Bu ülkelerde toplam 38 milyon 18 yaş altı kullanıcı varmış ya da vatandaş varmış. Bu kişiler üzerinde bu telefonun işte kullanıcısının yaşını bilmesi ve yaşı küçükse hem telefonu özel moda geçiriyor işte bir sürü yani paylaşımlar şeyler azalıyor ediyor. Hem bazı uygulamalar hiç çalışmıyor falan filan. Ama tabii şeyi bilmiyorum bu nasıl olacak, zorunlu olacak herhalde cihazlarda falan. Detayları çok da belli değil. 5 ülkede deneyeceklermiş. Seneye hayata geçirmeyi düşünüyorlar Avrupa Birliği'nde. Bizde de şöyle bir haber çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı Turkcell'le anlaşmış. O BIP var ya, Turkcell'in WhatsApp'ı. Yerli ve milliymiş. BIP üzerinden velilerle iletişim kuracakmış artık okullar. Anlaşmışlar, etmişler. İki tane sistem kuruyorlarmış BIP'te. İki tane kanal kuruyorlarmış. Birisi öğretmen bilgi servisi. Birisi okul veli asistanı. Bu iki kanaldan okullar ve öğretmenler velilerle BIP'ten görüşecekmiş, haberleşecekmiş, duyurular yapılacakmış. İşte böyle ortalıkta asılsız bir haber dolanıyorsa efendim onun doğrusu oradan açıklanacakmış falan. Ya aslında iyi bir şey. Bir iletişim olması, bir kanal olması, neden olmasın gayet iyi bir şey. Ama yani bir firmanın yazılımı üzerinden tabii olunca nasıl olacak ama İşte Milli Eğitim Bakanlığı sıfırdan kendi yazılımını geliştirse kaç yıl sürer, o yüzden var olan BIP üzerinden yapılmasına karar verilmiş. Bir haber düştü gündeme hafta içinde. Daha sonra etkileri artacak bence bir haber. Ödeme firmaları, yani bu kredi kartından tahsilat yapan aracı firmalar var ya, Türkiye'de de çoğu var. Bu firmalar Steam'in sahibi, yürütücüsü, yöneticisi Valve'a baskı yapmaya başlamışlar ve bazı Steam'in oyun yayınlanmasıyla ilgili şartlarını falan değiştirtmeye başlamışlar. Valve demiş ki oyun yayınlayanlara, oyun geliştirenlere, bu firmaların isteklerine de uyacaksınız, şartlarına da uyacaksınız. Şimdi dertleri de şu, bu kredi kartı tahsilat işlerini yürüten firmalar Valve'a diyorlarmış ki işte bu bazı cinsellik oyunlarını, porno oyunları olmaz, biz istemiyoruz bunları. Ha, özel olarak istemedikleri de bazı, şimdi burada telaffuz etmeyeceğim ismini, şey yapmayayım da, hani daha uç noktalardaki cinsellikle ilgili falan şeyler, nahoş kabul edilecek şeyler. Biz bunlar varsa çalışmayız falan deyip yaptırtmışlar istediklerini, o oyunları atmış Steam. Daha da böyle şey koyamazsınız falan diye oyun geliştiricilere de eklemiş şartlarına. Şimdi şöyle, hani bu şey diyebilirsiniz işte, oh olsun işte pislikler gitti falan gibi düşünebilirsiniz, ama burada da hani biliyorsunuz bir sarı öküz öyküsü vardır. Bu işler de böyle başlar. Yani Steam'de yayınlanan, kredi kartından parayı tahsil etmekle görevli firma, Steam'de yayınlanan oyunlara karar vermeye başlarsa bu iş yani arkası gelmez bu işin. Böyle bu büyüyerek gider. Dediğim gibi şu anda atılmış olan oyunlar, oh iyi olmuş o pisliklere diye düşünebilirsiniz. Tamam. Ama hani bu işte sarı öküzü vermiş oluyorsun burada. Sonra bu kredi kartı firmaları başka neler isteyecekler? Daha istemedikleri neler olacak Steam arşivinden? Ya da herhangi bu ödeme alan firmaları herkes kullanıyor. Ne bileyim Spotify'dan bilmem kime, herkes kullanıyor. Kredi kartınızdan para tahsil ediliyor. Onlar tutup hani her şeye karışmaya başlarsa ne olacak? Bence kaygı verici bir mesele. Ha, Steam'in şeyi ayrı bir tartışma konusu. Steam'in kuralları şey, çünkü hani şimdi oyun, artık oyun geliştirmek, sıfırdan kod şey yapmak, motor yazmak falan gerekmiyor. Var olan sistemlerle de oyunlar yapılabiliyor. Her şeyin oyunu var. Hani bu ne saçmalık ya da bu ne rezalet diyebileceğiniz bir sürü oyun da var Steam'de. Ya Steam'de, Valve'da bunları istiyor mu istemiyor mu kardeşim? Nasıl kategorize edecek? Nasıl ayıracak birbirinden? Bu da bir sorun halinde gittikçe büyüyor. Neyse, daha eğlenceli konulara geçelim. 50 yıllık, neredeyse 50 yıllık oyun konsolu Atari 2600'ün satranç egemenliği sürüyor. Daha önce güncel yapay zeka sistemlerini perişan eden Atari 2600... Google'ın Gemini'ye önermişler Atari 2600 ile maç yap diye. Gemini maça çıkmayı kabul etmemiş. Şöyle, Robert Caruso diye bir arkadaş bu maçları yaptırıyormuş. Daha önce hatırlarsanız OpenAI'yı falan, ChatGPT'yi perişan etmişti Atari 2600. Gemini'de böyle bir maç önerildiğinde önce o da, ya hani ben çok efektif oynarım, o başa çıkamaz falan gibi yaklaşmış. Demişler ki şey yaptı, hani daha öncekileri perişan etti. O maçları görünce Gemini demiş ki hiç zaman kaybetmeyelim, oynamayalım diye hiç maça çıkmamış. Yani Atari 2600 satrancı 3. zaferi diyebiliriz rakip maça çıkmayınca. İlginç, devire devire gidiyor. Eski üstad, 1 kilobayt bile değil şeyi, ona ben geçen hafta 2 kilobayt demiştim, değil 128 byte mı ne, o şeyi kartuştaki RAM'la 2. 1 kilobaytın altında hafızasıyla milyar dolarlık bilmem kaç bin GPU'lu sistemleri devirerek gidiyor. Şimdi bu eski cihazlardan falan derken bir son bir haber var. İlginç, garip de bir haber. Geçmişte de birkaç kere haberini yapmıştık. Çinli bazı bir ufak şöyle makineler furyası çıktı birkaç senedir. Anbernik çok öne çıkan bir marka ama tek değil. Başka markalar da var. Güzel LCD ekranlı, aslında işte telefon gücünde cihazlar, bu cihazların içine çeşitli açık kaynak emülatörleri gömüyorlar. Binlerce de işte yok Sega Mega Drive'dır, Sega Master System'dir, Nintendo Entertainment System, SNES dediğimiz Super Nintendo falan, her türlü eski cihazın oyunlarını da basıyorlar içine. Çünkü oyunlar çok küçük olduğu için günümüz şeyine göre, depolamasına göre, hani 10 bin tane oyunu falan, o eski hileli sistemle değil, gerçekten 10 bin tane oyunu 64 GB falan bir micro SD kartla makineye gömebiliyorsun. Ve bu makineleri satıyorlar. Çok yaygın. Kötü de değil. Bazıları çok iyi makinelerin. Yine hatırlarsanız geçen aylarda bu cihazlara el konulduğuyla Avrupa'da falan bir haber yapmıştık. Hatta yok sahte Nintendo falan diye o haberi yazmıştı basın da biz eleştirmiştik. Çünkü sahte mahte bir şey yok burada. Neyse, şimdi o konuda sular durulmamış durumda. Oldukça kaygı verici bir gelişme İtalya'dan. Bir Once Were Nerd diye bir kanal varmış. Böyle eski bu cihazları yayınlayan, o eski oyunları gösteren falan. Bu arkadaşa 15 Nisan'da İtalya'da polis baskın yapmış. Evine, ofisine. Bütün cihazlara, 30 kadar cihaza el konmuş. Telefonuna falan arkadaşın el konmuş. Ancak yeni telefonunu falan Haziran ayında bırakmışlar, vermişler. Ama kanalın kapanması falan durumu var. Bu arkadaş işte bu ambenlik falan cihazları gösteriyor diye. Şey belli değil. Kim dava etti? Bu süreci kim başlattı belli değil. İtalya'da kanun öyleymiş. Yani polis açıklamak zorunda değilmiş sizi bir anca şikayet etti diye. Bilinmiyor. Tahmin ediliyor ki, şimdi aslında böyle bir cihaz üretmenizde bir sorun yok. Bir emülatör yapmanızda, yazılımda bir sorun yok. Fakat işte içine oyunları yükleyip satarsanız o bir sıkıntı oluyor. Oyunların çünkü telif hakkı var hepsinin. Emülatörde de BIOS'lar sorunlu falan ama girmeyelim ona şimdi. O ayrı bambaşka bir konu. Fakat oyunların hani hiç tartışması yok. O oyunların bir kısmı tamam unutulmuş, firması kapanmış, terk edilmiş falan ama bir kısmı hala firması falan var. Electronic Arts, Activision bilmem ne var orada da. Sega var. Nintendo tabii ki en büyük sorun. Deniyor ki oyunlar yüzünden bu böyle bir durum oldu. Ama hani bu bütün bu işin camiası için bir problem. Arkadaş bu cihazları satmıyor, etmiyor, gösteriyor sadece, bizim de yaptığımız gibi gösteriyor. Adamı tutuklamışlar, işte dava açılmış, kanalı da komple kapatılabilirmiş. Bakalım nasıl olacak bu iş. Bende de ambernik cihaz var ama bir türlü elim değmedi, Teknosiye'de yayınlayamadım, belki de hayırlı olmuş hani. Bizi tutuklamazlar, etmezler herhalde Türkiye'de ama kanalın öyle ihtar görmesi ya da bir ceza alması falan bizim için yıkım olur. Hiç demek ki bulaşmamak daha hayırlı. Evet, hadi el cihazları oyun moyun demişken birkaç oyun haberiyle sonlandıralım bu haftayı. Son. Need for Speed serisi bitmiş, sonlanmış olabilir gözüküyor. 1994'te başlamış Need for Speed. O ilk oyunu ben hani dün gibi hatırlıyorum nasıl hayran olduğumuzu. Bugüne kadar ite kaka geldi işte çeşitli oyunlarla. Sürekli kan kaybetti. Herhalde bir 2007 yılının Most Wanted'ı mıydı? O zirvedir herhalde. Belki daha önce bir Porsche Unleashed vardır. Belki zirve odur. Herkes için başka tabii. Kimisi de onun Underground serisi vardır. Kimisi de zirve olarak onu kabul edecektir. Ama o Need for Speed'in ilk çıktığı zamanları ikisi, 2SE falan gibi olmadı. Hot Pursuit falan onun gibi olmadı. Herhalde bitti deniyor. Çünkü bir Electronic Arts'ın desteklediği bir Speed Hunters diye bir site varmış. Bu Need for Speed oyunları ile ilgili her şeyi kapsayan bir şemsiye site. O site zaten ortadan kaybolmuş ve hani yakın kaynaklarda en son Need for Speed oyunlarını yapan firmaya da Battlefield'la uğraş dedi Electronic Arts. Dolayısıyla diyorlar ki herhalde finish bitti. Bakalım. İlk oyunu dediğim gibi unutamıyorum. Çünkü ilk oyunda hani o zamanlar CD-ROM üzerinde oyunlar yeni hayatımıza giriyordu. İlk oyun da bir oyundaki bütün arabaların bir özel çekilmiş, profesyonel çekilmiş klipleri falan vardı. Bir ansiklopedi kısmı da vardı falan. Yoktu öyle bir şey. Çok çok çok şaşırtıcıydı. Çok başkaydı diğer oyunlara göre sunumuyla, içeriğiyle. Öylesi gelmedi. Bir artık şakaya dönüşmüş bir mesele. Bilerek ekledim bu hafta. Anthem. Anthem 2019'da çıkmış. Electronic Arts'ın Destiny'si diye çıkmıştı. Ama öyle bir oyun ki yani oyun direkt hani isminin altına Destiny'nin çakması yazsalar kimse itiraz etmeyecek. Oyunun adı geçti mi mutlaka bir saniye içinde birisi Destiny'nin Destiny çakması diyor. Böyle bir şeydi. Hatta şeymiş, çıktı haberleri, yok Anthem ofisinde, ekibinde Destiny demek yasak mıymış neymiş, öyle bir şeyler çıkmıştı. Neyse. 2019'da çıktı. Büyük fiyasko oldu. Büyük başarısızlık oldu. Çok kısa sürede kapandı. Hani kapandığında kimse fark etmedi. Ve yine geçmişten sürekli bizi takip ediyorsunuz, hatırlarsınız. Onun işte bir 2.0'ını yapalım falan dedi geliştiricileri. Kurtaralım falan dediler. Onu da Electronic Arts hayır dedi, ben para harcamam buna daha fazla dedi falan. 12 Ocak 2026'da tam olarak sunucuları kapanacakmış. Daha önce bunun haberini yapmıştık. Hala açık olması zaten şaşırtıcı. Neyse, şimdi bir kampanya başlıyor. İmza kampanyası başlamış. Kapanmasın, ölmesin falan diye. 700 kişi imza vermiş. Şimdi ne yazık ki yani bu işte insanlar bu oyunu sevmişler etmişler ama şimdi 700 kişi olunca az. Hani bu arkadaşların samimi imza kampanyası maalesef şakaya dönüştü. Hani 700 imza toplandı deyince başka oyunların sevenleri gülüyorlar. Hani bu yüzden zaten kapanıyor diye. Evet, 700 imza toplamışlar kapanmasın diye ama ne kadar etkili olacak bilinmiyor. İlginç bir mesele. Aslında oyunun grafikleri falan güzeldi de senaryo anlaşılacak gibi bir şey değil. Bir akıl tutulması gibi bir senaryo vardı. Bir de hani evet, hani Destiny varken niye bunu oynayayım dedirtiyor sonuçta bir yerden sonra. Tamam, aynı değil ama mekanikleri, özü aynı. Niye bu, hani orijinalini oynarım. Destiny'nin de daha bu hafta şey çıktı. Yeni paketi çıktı Destiny 2 için. Orijinalini oynarım. Niye bunu oynayayım? Neyse. 700 arkadaş gönül vermiş. Şimdi bu haberlerden sonra artar da onların sayısı. Belki bir şeye varırlar. Evet, devam eden oyunlardan bu hafta haberi geldi. Bugün haberi geldi. Electronic Arts'ın FIFA'nın devamı FC. Electronic Arts EA Sports FC 26. Adı bu. Yani FIFA 26 diye düşünseniz hiçbir şey kaybetmezsiniz ama FIFA 26 değil. 26 Eylül'de çıkacakmış Türkçe spiker desteğiyle. O da hani resmi olarak bildirildi. Basına da bülten yolladılar. Türkçe menü, Türkçe spiker desteğiyle. 26 Eylül'de yeni FIFA çıkıyor. Ama FIFA değil. FC 26. Bir de Rockstar oyunlarının merkezi, şemsiyesi olan bir Rockstar Games Social Club diye bir sistem vardı. Bu sistem kapanıyormuş. Hiçbir zaman zaten insanları çok mutlu etmedi. Arada sırada Rockstar'ın orayı bastırması da daha da itici hale getiriyordu. Rockstar Games Social Club. Bu kapanıyormuş komple. GTA 6'da herhalde bununla uğraşılmayacak ya da bunun yerine yeni bir şey gelecek. Evet. Haftalık gündemin 742. bölümü böyle tamamlandı. 14-19 Temmuz arası. Haftaya yine haftalık gündemde birlikte olalım. Bir de finalde size şunu söyleyeceğim. 742. bölüm oldu. Tatilsiz, arasız, atlamasız. Sıcaklar bizi öldürüyor. Belki bu sene haftalık gündem bir hafta tatil yapar, sizden müsaade ister. Ama şöyle, boş kalmayacak. Cumartesi sabahı yine bir şey koyarız. Ama haberler belki bir sonraki gündem 2 haftalık olur. Bakalım, daha karar vermedik. Ama artık 10 küsür seneden sonra bir hafta tatil yapılabilir diye düşünüyorum. Neyse, bakalım. Önceden haber vereceğiz tabii ki size. Tekrar görüşmek üzere.
İtopya.com sundu. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.